Doçent Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Teşekkür ederim. Görüşmeyi ne yaptınız Sadıç Bey?
Şimdi evet, düğünümüz var. Nişanımızı yaptık. Görücüleri gönderdik. Nişanı yaptık. Şimdi nasip olursa bugün düğün safalarını inşallah gerçekleştirelim.
Bir hafta içinde neler yaptınız efendim siz Sadıç olarak?
Efendim şimdi Sadıç'ın dedim ya, daha önce de bütün düğünün yükünü Sadıç karşılıyor. Düğünün cereyan edici mekanları hazırlamak, davetlileri çağırmak, damadın giyinmesi, hazırlanması onunla ilgilenir. Karşı tarafa gidecek hediyelerin alınması, tedarik edilmesi, gönderilmesi, bunların hepsiyle tabiri caizse Sadıç ilgilenir. Dolayısıyla bu düğün haftası ve düğün haftasından önceki bir hafta, esas bu düğün haftası, çünkü düğün bir hafta sürüyor. En az 4 gün sürüyor. Hatta 5. güne kayıyor. Bazen duruma göre aralarda fasılı verildiği zaman bir hafta düğün sürdüğü oluyor. Hani 40 gün 40 gece derler ve 40 gün 40 gece düğün son zamanlarda artık kalmamıştı ama yine de bir düğün dediğimi bir hafta sürüyor.
Peki daha öncesinde var mıydı be 40 gün 40 gece süren düğünler?
Tabii. Şimdi mesela daha ziyade hükümdar aileleri için 40 gün eğlence devam ediyor. Yani yemekler veriliyor davetlilere, eğlenceler tertipleniyor, havai fişekler atılıyor. Neyse o zamanın eğlencesi. 40 gün sürenler var. Bu tabii Abbasi sarayını hatırlatıyor ama Osmanlılar'da da zaman zaman gerek sünnet düğünlerinde gerek sultan düğünlerinde bu tatbik edilmiş. Neden tatbik ediliyor? Bir tane padişah var zaten. Müsaade edin de onun düğünü öyle olsun. İkincisi ne? Bu gibi eğlenceler bundan yüzyıllarca öncesinin çok da renkli olmayan hayatında insanların hayatını renklendiren, renk katan hususiyetlerdir.
Ender olaylar.
İşte hükümetler umumiyetle bu gibi eğlencelerin uzun sürmesini, insanların bu vesileyle deşarj olmasını, eğlenmesini isterlerdi meşru dairede. Onun için mümkün mertebe bir fırsat meydana geldi mi bunu uzatırlardı. Bunu daha sonra menfi olarak mesela bu Arjantin, İspanya diktatörleri kullandılar malum. Onlar her haftaya bir festival tertiplediler. Kiraz Festivali, Elma Festivali, Domates Festivali ve böylece İspanya'da, Portekiz'de, Arjantin'de senelerce mesela bu festivallerle halk
uyutuldu.
Fakat tabii bu şey bir benzetme oldu ama bizim tarihimizdeki müsbet maksadı tamamen Osmanlı halkının, daha ziyade İstanbul halkının hayatını renklendirmek. O zamanki hayat daha yeknesak, daha sakin. Orada bu eğlenceler, düğünler, bayramlar insanlar için çok büyük bir fırsat. İşte bu fırsattan dolayı mümkün mertebe uzun tutuyorlar. Nereden öğreniyoruz bunları? Surnameler var. Sur düğün demektir. Surnamelerde birisi üşenmiyor, kalkıyor. O surnameyi, düğünü dakika dakika, an be an o kitabında anlatıyor. Hatta minyatürlerle de o kitabı süslüyor. Bunlardan anlıyoruz düğünlerin nasıl olduğunu ve ne kadar uzun sürdüğünü bu kitaplardan anlıyoruz.
Peki biz son dönemlerde artık bir hafta 5 güne sığdırılmış düğünlerden bahsediyoruz. Gerçi şimdiki düğünlerle karşılaştırıldığında o bile bize göre 40 gün 40 gece gibi. Şimdi böyle bir nikah salonunda birkaç dakikada söylenen iki evete sığdırıldığı düşünülürse düğünlerin. Peki düğün haftası ve ondan önceki bir hafta çok yoğun. Bu hafta içinde neler yapılıyor daha çok?
Şimdi düğüne takaddüm eden bir hafta daha ziyade kız evinin çeyiz hazırlama, gelin hazırlama haftasıdır. Yoğun bir şekilde hazırlanır. Karşı tarafta oğlan evinde gelin zaten oğlanın evine ineceği için az çok hazırlıklar yapılmıştır ama bu bir haftada da son hazırlıklar yapılır. Gelinin, damadın kalacağı daire hazırlanır. Bu tabii gelinin güvey evine gittiğine göre anlatıyoruz bunları. İç güveysi, yani damat gelin evine gidiyorsa durum daha değişik. O zaman düğün daha kısa oluyor. Çünkü düğünün birinci günü, yani pazartesi günü İstanbul'da nahıl günüdür. Daha doğrusu nakil günüdür. Gelinin çeyizi bugün oğlan evine nakledilir. Diyeceksiniz buna ne var ki? Arabayı yüklenir gider. Hayır öyle değil. Bu nakil günü çok eğlenceli bir alayla yapılır. İlk zamanlar develer. Daha sonra develerin artık hayattan çekilmesiyle atlar. Bunun da hayattan çekilmesiyle fayton at arabalarıyla gelinin çeyizi yüklenir, süslenir arabalar, hayvanlar süslenir. Arabaları sürenler, hayvanları sürenler süslü, püslü elbiseler giyerler. Ve gelinin çeyizi alayı vala ile oğlan evine götürülür. Bu çocukların çok memnun olduğu, milletin pencereleri koşup seyrettiği bir merasimdir. Nakil merasimi. Aynı şey saraylarda da var. Sultan düğünlerinde de bu nakil merasimleri çok mühim. Hatta Sultan 3. Ahmet'in kızlarından birisinin nakil merasimini uzun uzun surnamede anlatıyor. Hatta nakil Beyoğlu'ndan Cağaloğlu'ndan geçerken, dar sokaklar tabii şimdiki gibi değil, evin bir tanesinin çıkması nakilin geçmesine mani. Satın alıyorlar evi. O çıkmayı
kesiyorlar.
Yıkıyorlar, kesiyorlar şahneşi ve geçiriyorlar. Böyle bir hatıra da var. Şimdi bu birinci gün nakil günü. Çeyiz karşı tarafa gidiyor. Kız evinden bu işle görevli olan yenge denir buna. Kimseler çeyizin yerleştirilmesine nezaret ediyorlar. Kızın çeyizi önceden oğlan evine gidiyor ve yerleştiriliyor. İkinci gün gelin hamamı günüdür. Bugün bir hamam kiralanıyor. Bu kiralanan hamam, yabancı kimse yoktur. Aynı bir düğün yapılacakmış gibi, sanki bir düğün salonuymuş gibi önceden davetler çağrılıyor. Gelin hamamında hem gelin yıkanıyor, hem gerekirse saçı kınalanıyor. Bunun dışında gelenler de yıkanıyor. Fakat gelin hamamının esas mahiyeti eğlencedir. Hanımların bir eğlence fırsatı bulmalarıdır. Ve gelini biraz da teftiş ve murakabe etmektir.
Geç kalınmış bir teftiş değil
efendim,
mi artık çeyiz bile
halkı,
gittikten sonra?
Ev halkı onu yapmıştır da davetliler için bu bir teşhir oluyor. Daha doğrusu biraz da gelinin güzelliğini. Gelin de güzel olur her zaman.
Tabii.
Yani gelin aldık, gelinimiz güzel mahiyetinde bir merak. Tabii insanlarda merak var. Nasıl birisi acaba merak
kalabalık
var.
Mı olur?
Kalabalık olur. Gelin hamamı oldukça kalabalık olur.
Yemesi içmesi vesaire.
Bunlar hepsi oğlan evinden götürülür. İşte normalde hamamlarda yapılan, daha önce zannediyorum geçmiş, hamamlarda yapılan kabul günleri gibi onun birkaç misli, ama öyle tabii etli pilavlar falan olmaksızın hamama uygun hafif yiyeceklerle hamamda eğlence yapılır.
Bu hafif yiyecekler zeytinyağlı dolmalar,
evet,
börekler,
onlar,
köfteler, yumurtalar
türü. Gazozlar, gerekirse semaver kurulur ara soğuklukta, orada çay içilir. Çay fazla yaygın değildi, son zamanlarda yaygınlaştı. Ama ilk zamanlar şerbetler içilir. Son zamanlarda çay veya gazoz tercih edilirdi hamamda. Hamamın içinde değil tabii, sıcaklıkta, dış soğuklukta da değil. Ara bölme vardır, ara sıcaklık. Orada bu gibi şeyler yapılırdı. Buraya çengi kolu getirenler vardı. Şimdi çengi deyince herkesin aklına göbek atan daha sözler geliyor. Hayır, öyle değil. Osmanlılar'da çengi daha ziyade hanımlardan bir tiyatro koludur. Bu işle görevli bir kol vardır. Bu işle ilgilenen. Onlar gelirler, düğünlere daha ziyade gelirler. Ve bir tiyatro eseri canlandırırlar. Orta oyunu gibi.
Yani eğlence.
Eğlenceli bir oyun. Ama bu oyun tamamen komiklik üzerine kuruludur. Taklitler yaparlar. Sakarlıklar yaparlar. Ve umumiyetle de konu düğünle, gündelik hayatla alakalı, içinde kaynana olan, görümce olan, gelin olan bir oyundur.
Yani genç kıza akıbetini göstermeye
yani,
çalışırlar.
Yani onu karikatürize eden bir şeydir. Çengi deyince herkesin aklına oynayanlar gelir. Evet, oynama da vardır. Hanımlar oynamayı da severler. Bu zaman herkes oynar tabii. Düğün, hamam zaten oynamaya da müsait bir yer. Sesin de güzel çıktığı bir yerdir malum. Hamamda kendini dinlemiş de ne güzel sesin varmış demiş. Çıkınca demiş ki ya hamamda güzeldi, burada değil. Bu çengi kollarının en meşhuru mesela Tosunpaşa kolu diye bir kol varmış İstanbul'da. Hani filmi de yapıldı, evet, ama o tabii filmle alakası yok. Zengin kimseler bu Tosunpaşa kolunu çağırırlardı. Ve o çengi kolu kendi şeyleri, adamları var. Adam değil tabii, kızları var. Hı-hı. O kızlarla gelir. Düğünü baştan sona alır, yapar. Hatta çok böyle hareketli, canlı, oyunu çok seven kimseler için aman bu çengi kolu olacak derlerdi eskiden. Yani bir düğünü baştan sona alıp bütün eğlencelerini yönlendiren kimselere çengi kolu denirdi.
Peki bu biraz böyle eğer kategorili yapmaya çalışırsak biraz da aşağıda bir değerde midir? Yani işte çengi kolu olacak çocuğum dediğin,
hayır,
bundan
tabii ki
biraz
aşağı,
gocunurlar mı?
Gocunurlar tabii. Hı. Onu kendisi söyler, başkası söyleyemez veya tahkir için söylerler. Hı. Yani biraz onda ironik bir tahkir vardır. Hı. Yani bu çengi kolu olacak. Yani bundan ancak çelki kolu olur. Yani özen özene buna mı özendin? Elbette. Şimdi ne kadar olsa yani eski hayatta bu gibi şeyler yüksek tutulan meslekler değildi. Hı. Yani meddahlık, o şeylik, oyunculuk, yani ne kadar olsa o zamanın kültürüne göre çengi kolluğu, yani netice itibariyle halkın hem onsuz olamadığı hem de çok da yüksek görmediği
değer
bir iştir.
Vermiş.
Evet. Gelin hamamı ikinci günü, salı günü yapılır. Peki gelin hamamı günü erkek hamama gider mi? Çok zaman erkek hamamı da tertiplenir. Erkek hamamı düğünün bir cüzü değildir. İsteyenler yapar. Daha ziyade oğlanın erkek arkadaşları. Onlar da bir eğlence tertiplemek isterler. Çünkü düğünler bir eğlenme fırsatıdır. Bunun için her fırsatı değerlendirmek isterler. Aynı şekilde bir damat hamamı yaparlar. Önce damadı berbere götürürler. İşte saç sakal tıraşı olur. Arkasından hamama giderler. Aynı hanımlar hamamında ne oluyorsa erkekler hamamında kendine göre yemesi, içmesi, çöreği, şerbeti. Orada da kendileri söylerler, gülerler. Çengi kolu gibi erkeklerin de getirmiş oldukları böyle tiyatrolar olur. Onlar da tiyatroda bir takım olayları karikatürize ederler. Bilhassa bu evlilik, düğün gibi şeyleri karikatürize eden oyunlar oynarlar. Erkekler hamamında da. Orada da horon oynanır, söylenir, şakalaşılır, fıkralar anlatılır. Ve damat arkadaşlarıyla, ama burada artık büyükler yoktur. Erkek hamamıyla gelin hamamının farkı şudur ki, gelin hamamında kızın arkadaşlarıyla beraber büyükler
aile
de vardır.
Aile büyükleri de vardır.
Fakat erkek hamamında öyle değil. Erkek hamamında sadece erkeklerin arkadaşları gelirler. Bu bir nevi bekarlığa veda partisi gibi bir şeydir.
Şimdi onu söylemeye çalışıyordum. Farklı kültürlerde farklı karşılıkları var. Kimi yerlerde işte damat tıraşı böyle bir eğlenceye dönüşüyor. Kimi yerlerde bekarlığa veda partisi. Kimi yerde işte gelin hamamı, damat hamamı. Sonuçta ama aşağı yukarı birbirinin aynı galiba, değil mi?
Tabii insan netice itibariyle konu insandır. Her yerde aynı insan. Evlilik de her yerde aynı. Fakat tabii insanlar kültürlerine, hayat telakkilerine göre farklı tezahürlerde bulunuyorlar. Hamam Avrupa'da, Amerika'da çok önemli bir yer değildir. Hatta hamam yoktur. Evlerde banyoları vardır. O da zaten sonradan çıkmış bir kültürdür. Fakat Şark kültüründe hamam çok önemli bir yerdir. Ta Romalılar zamanında da böyleydi. Yani Suriye, Bizanslar zamanında da Roma hamamları var, çok meşhur. Zannetmeyin ki Roma hamamları Romalıların gidip yıkanıp çıktıkları yerdi. Hayır, Roma hamamları çok siyasi müzakerelerin yapıldığı, edebiyat tartışmalarının yapıldığı, insanların birbirleriyle sohbet ettiği yerlerdi. Onlar bir hamama girdiler ama akşama kadar hamamda kalırlardı. Roma hamamlarının içtimai fonksiyonu çok mühimdi. Şimdiki bizdeki kahvanelere benziyor. Aynı bizde de Osmanlılarda da hamamın ehemmiyetli bir yeri vardır. Yani Şark toplumu temizliğe emniyet verir.
Peki bu hani biraz da rahatlamış olmak, konuşurken daha aklı selimle konuşmuş olmak anlamında mı?
Ortamı mesela şimdi bir yemekte konuşalım diyor Avrupalı, değil mi? Ortalığı yumuşatmak, daha değişik bir ortamda çok ciddi bir mevzuyu konuşmak içindir bu. İşte aynı saikle hamamda konuşuluyor. Çok ciddi ortamlar mevzuyu ciddileştirir. Buradan insan rahatlar, ferahlar, daha samimi bir ortamda insanların fikirlerini, düşüncelerini daha kolay ortaya koymaları, karşıdakinin beklentilerini daha kolay anlama imkanı olan bir yerdir hamam.
Peki ciddi ciddi randevulaşırlar mı?
İşte tabii tabii.
Öğleden sonra hamamda
tabii,
buluşalım.
Hamama gidelim derler. Ama bu yakın zamana kadar sürerdi. Ben çok kimseden rastlardım. Hamama giderler. Hadi bugün hamama gidelim derlerdi. Hamamda çok iş bitirirlerdi. Konuşurlar, sohbet ederler, siyasilerden de, tüccarlardan da, edebiyatçılardan da böyle çoktu. Yavaş yavaş hamam kültürümüzden çekildi. Yani kalmadı artık hamamlar. Evler ona göre yapıldı. Şehir hayatı artık buna müsait olmaktan çıktı. Yani artık o hamam yavaş yavaş, son zaman, çok zor zamanlarda hamam hayatımızdan çekildi. Gerek hanımların gerek erkeklerin. Fakat yakın zamana kadar çok mühim bir yerdi. En cafcaflı olduğu yerde işte düğünlerdi. Gelin hamamı ve damat hamamı. Farklı hamamlar tabii bunlar. Hamamlar vaka, kızlar erkeklere ayrı ayrı günlerde olan hamamlar vardı ama bu tabii aynı gün olacağı için damat hamamı ayrı bir yerde. Damadın arkadaşları hamamla da yetinmezler. O günün akşamında yine toplanıp çay içip, şerbet içip, bir şeyler yiyip eğlenmeyi isterler. Kulak çayı diyorlar buna bazı yerde, ne demekse. Eğer damat böyle bir şeye yanaşmazsa damadı tekrar suya basarlar. Damat bu suya basılmama şeysi için arkadaşlarına bu daveti esirgemez. Adettir. İşte bekarlığa veda partisi yani bu. Tabii Avrupalıların, Amerikalıların yaptığı rezaletler bu şeylerde olmaz. Şark toplumunda insanın içinde ne geçerse geçsin, dışa vurulan davranışlar her zaman ölçülü, kontrollüdür. Hiçbir zaman aşırılık olmaz. Aşırılık yapmak için hiçbir istisnada tanınmaz. Canım bu şimdi düğünüdür. İstediğini yapsın denmez. Veya şöyle diyelim, tanınan müsamaha sınırlıdır. Yani sınırsız bir müsamaha yoktur da sınırlı bir müsamaha. Canım bugün onların gençlerin günüdür, eğlensinler derler ama bunun da bir ölçüsü vardır. O, çok yanlış bir kanaat var. İşte bu dansöz getirme, çengi getirme, böyle şeyler yoktur. Bu çok ayıplanır. Çok pespaye kimseler tarafından yapılır. Çengiler hanımlara gelirler, hanımlar da oynarlar. Bazı müptezel erkeklerin köçek getirdiklerini biliyoruz. Köçek kadın kılığına girmiş erkektir. Kendi kadın oynatmak yoktur. Kadın oynatmak son derece ağır bir fiildir Şark toplumunda. Yani birisi kadın oynattı demek bir tecavüzde bulunmuş gibi insanlar tarafından ağır görülen bir davranıştır. Hı-hı. Onun için zannedilmesin ki.
Ama hep öyle zannediliyor, hep öyle
işte
biliniyor.
Şark imajı şu son zamanlarda verilmiş bir imaj var. Bu imajı medyada körüklüyor. Yani şark dedi mi insanın gözünün önünde oynayan bir dansöz. Böyle bir tarafa yatmış bir adam.
Evet. Yani,
o değil tabii ki. Harun Reşit'in sarayının son derece mütevazi olduğunu Avrupalı tarihler yazıyorlar.
Ama sonuçta mesela o dönem değerlendirildiğinde çok büyük bir şaşa, bir eğlence, işte kadın ve erkeğin sürekli bir arada olduğu bir dönem gibi anlatılıyor. İşte
verilen imaj odur.
Hı hı.
Bir de harem var ya işin içinde. Harem çok egzotik bir yer. İnsanların hiç bilgi sahibi olmadığı, fakat insanların hiç bilgi sahibi olmadığı şeylerde
en çok
hayal kurduğu şey olduğu
ve
için
konuştuğu
burada da harem hakkında bir takım hayaller kuruluyor. Böyle olması lazımdır diye ve o hayaller üzerine pek çok sözler söyleniyor. Buna maalesef şarklılar da inanarak Avrupalıların bu anlayışlarına, bu onların edindikleri bu imaj ve intibaya, mizansene şarklılar da inanmışlardır. Şarklılar da bu şekilde
bilinir sanki.
Evet. Mesela bir film olur, erkekler toplanırlar, kadın oynatırlar. Böyle bir şey yok. Oynatanlar vardır. Çok nadirdir. Zaten nadir olduğu için anlatılmış. Köçek oynatanlar vardır. O bile aşağı görülür. Yani köçekler zaten kadın kadına girmiş erkeklerdir. Yani bunları oynatmak bile pek tasvip edilen bir davranış değildir.
Yani saygın kişilerin yapmayacağı davranışlar.
Bir şeydir, evet. Biraz uçuk şahsiyetlerin yapacağı bir iştir. Ama erkekler de kendi aralarında toplanıp eski zaman oyunlarını, horonlar falan oynarlar. O gene biraz daha ona göre
kabul
edilebilir bir davranıştır. Özellikle düğünlerde. Şimdi gelin hamamı tamamlanır. Gelin kına hamamda yakılır. Ayrıca bir de kına gecesi yapılacak. Ondan sonra gelin hamamı tamamlandıktan sonra gene gelin evine gider. Damat evine gider. Düğünün ikinci günü de böylece geçer. Önemli günlerden birisi bu. Kına, gelin hamamı. Hala devam ettirenler var bunu. Fakat tabii küçük yerlerde, köylerde, kasabalarda hamam olmadığı için gelin hamamı yapılmaz. Onun yerine evlerde yine aynı şekilde bir toplantı yapılır. Çünkü kızın arkadaşları, hanımlar toplanırlar, yerler, içerler, söylerler, oynarlar. O gelin hamamını yerini tutar. Ama İstanbul'da özellikle, özellikle kişizadelerin, beyler, paşalar ve sarayda gelin hamamı muhakkak yapılır. Olmazsa olmaz. Düğünler öyledir ki en ufak bir ayrıntıyı, zaten ayrıntı en ufak şey, unutulsa veya terk edilse yıllarca insan için ukde kalır.
Neden
o yapılamadı? Geri dönmek mümkün değil. Neden benim gelinliğimde kırmızı kuşak yoktu mesela? Neden gelin hamamı olmadı? Hep uktedir. Hanımların da içinde uktedir. Yıllarca telafisi mümkün değildir. Bu onun için düğünlerde en ufak bir ayrıntıyı ihmal etmemeli. Erkekler de bazen tahammülsüz olurlar. Bırakın olmasın, ne önemi var?
Bir şey de eksik kalsın diye
değil,
tekrarlar.
Şöyle dememelidir. Çünkü o erkekler işi bilmediklerinden oluyor bu. Tabii tecrübeyle olacak ama bu geriye dönülmüyor malum. Yıllar yılı erkeğin önüne konur o. Onun için akıllı erkekler düğünlerde kadınlara asla müdahale etmezler. Şöyle olacak mı? Bunu demezler. Çünkü en çok sıkıntı, daha önce de söylemiştim, bu düğünlerde olur. Şeytan zil takar oynarmış düğün olduğu zaman. İki tarafı birbirine düşürecek fırsat geldi diye. Onun için erkekler uyanık olmalı. Kadınların şunda karışmamalı. Kadın önünde bir kere evleniyor. Ne isterse, ne ayrıntı isterse olsun. Tabii meşru dairede. Abartmanın, israfın, gayrimeşruluğun yeri yok. Mümkün mertebe müsamaha etme. Çünkü insan bir kere evleniyor.
Geleneklerinde karşısında durulmuyor.
Durmamalı. Evet.
Değil mi? Biz bir İstanbul türküsü diyelim. Ardından tekrar birlikte olacağız efendim. Düğünümüzle, derneğimizle buradayız. Bizden ayrılmayın lütfen.
Thank you. Bigerite FM. Dinledikçe farkı fark edeceksiniz.
Tegerete efendim.
Sizin için.
Derneğimiz devam ediyor. Doçent Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimizle birlikte şekilleniyor. Düğün dernek kurduk, hamamımızı da yaptık. Erkekler de bir taraftan hazırlıklarını sürdürdü. Üçüncü gündeyiz.
Üçüncü güne geldik. Yani pazartesi nakil günü, salı düğün gelin hamamı, çarşamba efendim ve perşembe. Şimdi perşembe günü yok. Tamam, çarşamba günü kına gecesi yapılır. Kına gecesi de düğünün en ehemmiyetli safhalarından bir tanesi. Esas düğün kına gecesidir. Yani şimdiki anlamda hani akşam toplanıp eğleniliyor ya. Hı hı. Eskiden düğün dedi mi akla gelen kına gecesidir. Kına gecesi çarşambayı perşembeye bağlayan gece yapılır. Gününde bir şey olmaz. O gece kız evinde bütün davetliler toplanırlar. Oğlan evinden fazla gelen olmaz. Gelenler vardır kızın ama esas kız evinin davetleri gelirler. Kadın, akraba, konu komşu varsa toplanırlar. O gece yakın çevreye bir yemek verilir kız evinde. Fakat bu yemekleri falan hep oğlan evi gönderir.
Ha, kız evi yapmaz.
Kız evi hiçbir şey yapmaz. Kız evi hiçbir şey yapmaz.
Bu çok güzel bir düğün kız için.
Kız evi, yani kız evinin kendisinin bir şey katması hem çok ayıptır. Hem oğlan evi için ayıptır hem kız evi için ayıptır. Yani oğlan evi hiç, hatta aşçıyı bile oğlan evi gönderir.
Yemeklerin malzemesiyle birlikte.
Gönderdiği gibi aşçıyı da gönderir. Daha önce söylemiştim. Özel düğün aşçıları vardır. Ölümlerde, düğünlerde yemek yapan kimseler vardır. Bunlara keyveni derler. Herkes düğünlerde yemek yapamaz. Ne kadar güzel yemek yaparsa yapsın, düğün yemeği ayrıdır. Düğünde yemek yapanlar da hususi yemek yapamayabilir. O düğünde yemeği yapmıştır. Evet.
Açmış.
Benim mesela babam, babaannesi çok güzel düğün yemeği yapardı. Her yerden onu çağırırlardı. Ki senin düğün yemeğini senin yapmanı istiyoruz diye. Ayarlamak meseledir. Kazanlar, şunlar, o zamanın şartları, etli pilavlar, hoşaflar falan. Yemek yapılır. Neyse, bütün malzemeyi oğlan evi gönderir. Yemek yapılır, yemek verilir. Arkasından eğlenceye geçilir. Bu eğlencede oğlan evinin kız evine gönderdiği gelinlik dışında süslü, işlemeli bir kıyafet. Eski kıyafetler şöyleydi. İşte dantelalı, pamuklu bir bürümcük gömlek. Gömleğin üzerine bir elbise giyerlerdi. Buna entari denirdi. Entarinin kolları dirseklere kadar dar, ondan sonra genişlerdi. Alttan içe giyilen gömleğin dantelalı kolları sarkardı. Üste sabahlık diye isim geliyor ama
kaftan gibi mi?
Kaftan gibi kısa kollu bir sabahlık düşünün. Kısa kollu kutbu kumaştan, attas kumaştan, kadife kumaştan mevsime göre bir sabahlık düşünün. Entarinin üzerine o giyilir. Yakasızdır bu. Gömlek, içteki gömlek ve entarinin yakası yuvarlak veya hakim yakadır. Dışa giyilen kaftanın, kaftan demek daha doğru oluyor. Bin dallıya benzer Erzurumlar ama tam o öyle değil. Yakasızdır. Böyle öne düzdür, düğmesizdir. Öne şöyle hafifçe getirilir ve belden gümüş kemer bağlanır. Kolları kısadır. Dirsekten açılır. Hepsi birden o
üç kat
gömlek ve elbise. Entarinin kolları da o şeyin içinden gözükür. Üstü bol miktarda işlemeli. İncilerle, sırmalarla, klaptanlarla işlemeli. Bu kına gecesi elbisesidir. Entarinin altında, entari dizlerin altına kadar gelir. Dökme şalvar giyilir. Dökme şalvar, adından anlaşılacağı gibi dışarıya dökümlü olan böyle etek gibi, uzun tuvalet gibi duran bir şalvardır. O da daha ziyade canfes kumaştan yapılır, parlak kumaştan yapılır. Ayakta güderiden çelik vardır. Umumiyetle beyaz güderiden veya kırmızı güderiden. Üzeri gene sırmalarla, simlerle ve incilerle işlenmiştir.
Ayakkabı?
Ayakkabı işte.
Ama
hafif bir ayakkabı. Ev
yani
ayakkabısı gibi.
Yani bildiğimiz bu topuklu vesaire.
Hayır değil.
Süslü
hafif gibi. Çok folklor ekiplerin ayağında var ama o çok basitti tabii. Hafif, buna ev ayakkabısı denirdi. Hanımlar evde bunları giyerlerdi. Terlik bu kadar yaygınlaşmadığı zamanlarda çedik de deniyor. Çok süslü olması önemli. Başta saç tabii önceden yapılır gayet güzel bir şekilde. Tepelik oturtulur. Bir örtü, mümkün mertebe kırmızı pembe örtüler. Gelin oturtulur. Gelin de kına yakacak olan birisi önceden seçilir. Kız evinden ve kınalar karalır. Malum o merasim çok kimse biliyor. Çünkü bugün hala kına gecesi yapılıyor. Kına gecesinde geline kına yakılıyor. Kına yakılırken bu işi bilenler acıklı bir takım maniler söylüyorlar. Kızın evden ayrılmasıyla alakalı. Kız ağlıyor.
Sanki özellikle.
Kızın annesi ağlıyor. Özellikle kurgulanan bir durumdur bu. Yani kına yakılırken muhakkak gelinin de annesinin de kız kardeşlerinin de ağlaması icap eder.
Ağlamasalar.
Ve ağlarlar zaten. Yani düğünün en dramatik anı geline kına yakıldığı andır. İkincisi de gelinin evden çıkışıdır. Fakat o dahi kına gecesindeki hal kadar dramatik değildir. Çünkü kınanın yakılması demek artık kızın işin gitmesi. Biraz ciddiye bindiğinin önemli bir alametidir. Kına yakılır. Herkese yakılır. Hatta kıza kına yakılırken avucun içine bir altın konur. Altın üzerine kına yakılır. Eller bağlanır. Efendim başkaları da kına yakarlar. Arkasından hava tamamen değişir. Kına gecesi tam bir düğün eğlencesine dönüşür. Gelin hamamına çağrılmış olan Çengekoğlu oraya da çağrılmıştır. Orada aynı yaptıkları faaliyetleri yaparlar. Tiyatral gösteriler, orta oyunları yaparlar. Millet kıyasıya eğlenir. Kına gecesi kız evinin muazzam eğlendiği bir gecedir. Oğlan evinden de kimseler vardır. Fakat oğlan evi bu eğlencelere fazla katılma istekli görünmezler. Kız evinde yapıldığı için oğlan evinde zaten fazla davetli yoktur. Çünkü onlar daha ağırbaşlı otururlar. Onlar kendi evlerinde yapacaklar.
Saklıyorlar.
Evet. Bu arada yani kına yakıldığı gece oğlan evinde de ayrıca eğlenceler vardır. Oğlan evinde hem hanımlar, yani kına gecesine gitmeyen hanımlar kim ama zayıftır kadın tarafı. Hem erkekler, esas erkekler muazzam eğlence tertiplerler. Gençler, ihtiyarlar kendi şeylerine göre, havalarına göre evin belli yerlerinde eğlenceler tertiplerler. Efendim oynarlar, yerler, içerler, şerbetler, yemekler. Aynı kına gecesinin bir muadili de oğlan evinde yapılır. Bu da bir nevi gene bekarlığa veda partisi gibi olur. Düğünün bir rüknüdür
bu. Bir türlü veda edemedi bu kolay. Damat bey veda bekarlığı.
Fırsat. Eğlence fırsatı. Yani oğlan istemese böyle bir şeyi arkadaşları müsaade etmez.
Yapılacak.
Muhakkak yapılacak. Yani oğlan bu işten kurtulamaz. Oğlanın kardeşleri, amca çocukları, akrabalarıyla eski aileleri düşünün. Hepsi birbirleriyle kapalı devre yaşayan insanlar için bu bir eğlence fırsatıdır. 200 senede bir denk gelecek bir fırsattır. Her gün düğün olmuyor ki insanlar.
Yakın çevresinde en azından olmuyor.
Şimdiki gibi eğlence bu kadar yaygın değil. Düğünler çok büyük bir fırsat. Onun için bu fırsatı ellerinden geldiğince milim milimine değerlendirmek
isterler.
Yani
bir düğün olsa da eğlensek diye bir cümle mi var?
Var. Ah bir düğün olsa da eğlensek. Ah bir pilav kokusu olsa da pilav kokusu demek düğün. Yakında düğün var demektir. Teşvik ederler hatta. Hadi biz artık evlen de biz de bir kurdumuzu dökelim. Bir pilav yiyelim. Maksat pilav yemek değil eğlenmek.
Tabii.
Şimdi bu kına gecesi de böyle biter. Kız gene evinde, oğlan gene evinde. Dördüncü gün Perşembe günü yüz yazısı günüdür. Yüz yazısı. Bugün sabahleyin kuşluk vakti gelin hazırlanır. Saçları kesilir, kahkül bırakılır. Onu unuttuk kına gecesi günü kesilir o. Gelinlerin
o
alameti, gelinlerin alameti kahkül kesilmesidir. Saçlar uzun. Alda düşecek şekilde ve yanlara düşecek şekilde kahkül, porik kesilmesi adettir. Kahküllünün yeni gelin olduğu anlaşılır. Hafifçe böyle şeyin yanından çıkar. Dışarıda zaten görülmez ama oturduğu zaman örtüsünün yanından kahküller şöyle alnından ve yanından çıkar. O gelin olma alametidir. Bunu muhakkak yaparlar. Eğer kına gecesinde bu yapılmamışsa yüz yazısı günü yapılır. Yüz yazısı günü gelin gayet güzel süslenir. Gelinliği giydirilir. Gelinliği bir önceki anlattığım kıyafete çok benzer fakat renk olarak gene kırmızıdır. Kırmızı ağırlıktadır. Bir başka kıyafettir. Başta tepelik. Çiçek kesinlikle olmazdı. Çiçek gayrimüslimlerin adetiydi. Düğünlerde gelinin başına çiçek konması hatta bir taç bulunamamış da taç adeti vardı. Sarayda ve sultan düğünlerinde taç, halkın düğünlerinde gümüş tepelik adeti vardı. Hatta birinin düğününde taç bulunamamış da çiçek yerleştirmişler. De annesi yıllarca ukde kalmış içinde Rum düğünü gibi, Rum gelini gibi kızımı gelin ettim. Bir taç bulamadım diye. Onu bir yerde okumuştum ben. Evet söylemiş. Çiçek olmayacak. Taç veya tepelik. Gümüş tepelik şöyle başta. Küçük bir fes. Fesin üstünde tepelik. Kenarları sarkıyor boncuklar falan. Gelin hazırladı. Yüz yazısı. Böyle küçük şimdi dövme, yapışkan dövmeler var ya. Aynı öyle. Çiçekler süslenir. Kıymetli taşlardan veya boncuklardan bunlara yapışkanlığı, hususi yapışkanlığıyla yüzün belli yerlerine yapıştırılır.
Üç yeri, alnı, yanak.
Yanaklara. ve buna yüz yazısı denir. Yani yüzü yazmak. Yazı değil bu tabii ama bunun adı yüz yazısıdır. Perçemi kesilir, yüz yazısı yapılır. Duvağa, kırmızı duvağa örtülür, ata bindirilir. Daha sonraları kupa arabalarına bindirilir ve oğlan evine kız gider. Getirilir.
Efendim bundan sonrasını haftaya.
İnşallah.
İnşallah devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte oldu. Haftaya kendisiyle tekrar görüşmek üzere diyoruz. Size de bizden ayrılmayın diye ekliyoruz. Birazdan yine birlikte olacağız.